Ayrım 26.
Romancılar, ataerkil düzene duydukları isyanı açıkça değil de kaçık bir kadın karakter aracılığıyla dile getirirler. Bir yanda yapıtın kadın kahramanı melek prototipini temsil ederken, deli kadın canavar prototipine uyar ve aslında bu ikisi yazarın bölünmüş kişiliğini, iki benini dramatize ederler. Çünkü yazar kadın, gerçekte ne olduğu ile ne olması istendiği arasındaki bölünmüşlüğü yaşamaktadır ve yapıtın karakterleri bu yaşantıyı sergilerler. Gilbert ve Goober'ın kitabından şu sonuç çıkar. 19. yüzyıl kadın romancıların yapıtlarında ortak temalar, ortak örüntüler gözlemlenir. Çünkü hepsinde ortak feminist bir öfke, bir hınç vardır. Bu hınç yine benzer stratejiler yoluyla gizlenir ama örtük bir biçimde dile getirilir. Yazar olarak kadına dönük eleştirinin kadın söylemine eğilen ve sorunu daha kuramsal düzeyde ele alan başka bir türü olduğunu söylemiştik. Daha çok Fransa'da gelişen ve ekritür feminin olarak tanımlanan kadın söylemine yönelik bu çalışmaları yürüten Helen Kixus, Luz Irigaray, Julia Kristeva, Monique Wittig gibi feministler kuramlarını psikanaliz, dil bilim ve biyoloji gibi bir bilim dalı üzerine temellendirmeyi denerler ve özellikle Derrida'ya ve Lacan'a yaslanırlar. Bu kuramcıların amacı ne erkeklerin yazdığı edebiyat yapıtlarında kadını küçülten, aşağılayan seksist tutumu ortaya çıkarmak ne de kadın yazarların tarihini araştırmak, yapıtlarını incelemektir. Amaç kadınlığın biyolojik anlamda kadın söylemiyle bağıntısını, kadına özgü söylemin özelliklerini belirlemektir. Başka bir deyişle, kadınlığın kuramını oluşturmaktır amaç. Bu kuramcıların kadın söylemini bu denli önemli saymalarının nedeni, kadın için baskıcı olan, onları ezen Batı kültürünün dille olan bağıntısıdır. Erkeğin üstün ve merkez olduğu varsayımına dayanan bu kültürde, erkeğin bu konumunu destekleyen yalnızca din ve felsefe değil, aynı zamanda dil olmuştur. Bundan ötürü erkeklerin egemenliğini sağlamaya uygun bu dile karşı savaşmak, onun egemenliğini kırmak ve yerine kadınlığa dayanan bir dil, bir ekritür feminin yaratmak gerekir. Gerçi adı geçen Fransız kuramcıları kadın söylemi hakkında tam bir fikir birliği içinde değildirler. Ama burada hepsinin görüşünden ayrı ayrı söz edemeyeceğimize göre yalnızca en önemlilerinden Kixus'un kavramına değinmekle yetineceğiz. Yapıtlarını 1970'lerde veren Helen Kixus, ataerkil Batı kültürünün diline saldırmak için Derrida'dan yola çıkar. Çünkü bildiğimiz gibi Derrida'da Batı felsefesi ve kültürünün temelinde logosentrizm, söz merkezlilik dediği dille ilgili yanlış bir görünüşün yattığını söyler. Kixus, Batı düşününün bir yanılgıyı açığa çıkaran bu dil anlayışı yerine logosentrik olmayan bir kadın söylemi oluşturmaya çalışır. Ne ki Batı kültürü yalnızca söz merkezlilik, logosentrizmle nitelenmiş değildir. Aynı zamanda fallosentriktir, yani fallusu gücün simgesi olarak gören fallus merkezci bir kültürdür. Ve bu kültürün dilinde fallus merkezcilik en açık şekilde ikili karşıtlıklarda gösterir kendini. Kixus açısından Derrida'nın felsefesinde asıl önemli olan konu da bu ikili karşıtlıklar konusudur. Batı düşününde değerler sistemi, dilde ikili karşıtlıklarda bulur ifadesini. Ve Derrida'nın işaret ettiği gibi yerleşmiş, geleneksel değerlendirmede üstün bilinen karşıtlığın ilk terimidir. Söz gelimi doğa, kültür, form, madde, ruh, beden, yaşam, ölüm, erkek, kadın gibi ikili karşıtlıklarda birinci terim ikincisine üstün sayılır. İkincisi, birincisine oranla kusurlu olanı, eksik olanı, birincinin bozulmuş şeklini ifade eder. Buna karşılık Derrida, kavramlarda görülen bu değer hiyerarşisinin ideolojik sistemin ürünü olduğunu ve kendi yapı sökücü yöntemiyle zor da olsa ortadan kaldırılabileceği kanısındadır. Kixus da Batı kültürünün dayandığı bu ikili karşıtlıkların temelinde etken edilgen karşılığıyla eşleştirilen erkek kadın karşıtlığının yattığı kanısındadır. Ve Derrida'nın yaptığı gibi ikili karşıtlıkların içerdiği hiyerarşiyi ve özellikle erkek kadın hiyerarşisini yıkmaya çalışır. Çünkü bu ideolojik bir değerlendirmedir ve asla gerçeği yansıtmaz. Tüm ataerkil toplumlarda üstün değerler erkeğe, aşağı değerler kadına özgüdür. Dinsel kitaplara bakarsak, Tanrı ilk önce erkeği, sonra onun kaburga kemiğinden kadını yaratır. Mitolojide Zeus baş tanrıdır. Eşleri olan tanrıçalar o denli önemli değildir. Erkek etkendir, kadın edilgen. Erkek kuvvetlidir, kadın zayıf. Erkekte akıl, kadında duygu egemendir. Kadının saçı uzun, aklı kısadır. Erkek dürüst, kadın kancıktır. Tevfik Fikret'in deyişiyle, deniz kadın gibidir. Hiç inanmak olmazsa. Freud'a göre erkek organı penis, kadınların klitorisinden üstün bir organdır. Norm penistir, klitoris bir eksikliktir, normdan düşüştür. Bundan ötürü Freud'un psikanaliz kuramında erkeğin kadına üstün olduğu sonucu çıkarılmıştır. Şurası açık ki erkek-kadın karşıtlığı hep erkeğin üstünlüğünü belirten bir değer hiyerarşisini yansıttığı için falosentrik bir ideolojinin göstergesidir. Bundan ötürü Derrida, Batı kültürü sistemini tanımlamak üzere logosentrizm ve falosentrizm terimlerini birleştirir ve falogosentrizm kavramı altında toplar. Kixus da kadınların ezilmesine ve susturulmasına hizmet eden bu kültür sistemini yıkacak kadınca bir dile gereksinim olduğu inancındadır. Bu nedenden ötürü Derrida'nın kuramını benimser ve sözüne ettiğimiz diğer Fransız feministleri gibi fallogosentrik olmayan bir dil arar. Nasıl bir dil olmalıdır bu alternatif dil? Nereden kaynaklanacaktır? Helen Kixus, Luz Irigaray, Julia Kristeva'nın önderlikleri kadınca dil, ataerkilce dili yıkmayı hedefleyen, ikili karşıtlıklar mantığına yer vermeyen bir başkaldırı dili olacaktır. Başka bir söyleyişle, Derrida'nın söz merkezci metinlerde bulduğu yanılgıya düşmeyen, yenilikçi diyebileceğimiz, yazınsal ya da şiirsel özellikler taşıyan, diferansın bilincinde olan bir dil. Feministler bu özellikleri dil kurallarına aldırmayan kimi erkek yazarlarda da bulabileceğimizi söylüyorlar. Çünkü önemli olan yazarın cinsiyeti değil, metnin dili. Bu bağlamda Kristeva'nın adlarını andıkları arasında S. Mallarmé'nin, J. Joyce'un, A. Arto'nun adlarına rastlıyoruz örneğin. Bununla birlikte feministler, kadınların bu dili yaratmaya daha yatkın oldukları kanısındadırlar. Gerçi Kixus yazılarında ritmik, imgeli, adeta şiirsel bir dil kullanarak amacını gerçekleştirmeye çalışır. Ama ekritür feminin sorunu henüz çözümlenmiş sayılmaz. Söylediklerimizi son bir kez toparlayacak olursak diyebiliriz ki, feminist hareketin bir parçası olarak 1960'lardan bu yana gelişen feminist eleştiri, erkek yazarların eserlerinde kadına karşı takınılan tavrı meydana koymakla işe başlamış, daha sonra kadın yazarlara yönelmiş, onların eserlerindeki özellikleri saptamış ve edebiyat tarihinde de kadın yazarların ayrı bir gelenek oluşturduklarını kanıtlamaya çalışmıştır. Ve nihayet ataerkil düzende dilin de kadını aşağılama ve ezme aracı olduğunu belirterek kadın söylemi sorununu gündeme getirmiştir. 12. Bölüm. Okura dönük eleştiri. Okurdan yola çıkan eleştiri yöntemlerinden biri izlenimci eleştiridir. 18. yüzyılın neoklasik estetiği ve akılcılığı kurallara inanmaya elverişliydi. 19. yüzyılda da dışa dönük eleştiri bilimsel ve yine nesnel olmak iddiasındaydı. Okura dönük izlenimci eleştiri ise kuralcılığa, bilimselliğe ve nesnelciliğe karşı bir tepkidir diyebiliriz. Zevk kuramı nasıl bir yanıyla sanat için sanat görüşüne yatkınsa, izlenimci eleştiri de eleştiri için eleştiri olma eğilimindedir. 19. yüzyılın ilk yarısında beliren bu yöntem, yüzyılın sonlarına doğru daha çok tutunmuş fakat günümüzde bir kenara bırakılmıştır. Modern eleştiride pek yeri olmadığı için bu yöntem üzerinde biz de uzun boylu duracak değiliz. İzlenimci eleştiri. İzlenimci eleştiri ne zaman söz konusu olsa bu tip eleştiricilerin en ünlülerinden Anatole France'ın şu sözleri anılır. İyi bir eleştirici şaheserler arasında kendi ruhunun serüvenlerini anlatır. Nesnel sanat olmadığı gibi nesnel eleştiri de yoktur. Eserine kendisinden başka bir şey koymakla övünenler, çok aldatıcı bir kuruntunun kurbanıdırlar. Gerçek şudur ki, insan hiçbir zaman kendinin dışına çıkamaz. En büyük belalarımızdan biridir bu. Göğü, yeri birkaç dakika için olsun, bir sineğin düzeylere ayrılmış gözüyle görebilmek veya doğayı bir orangutanın kaba ve basit beyniyle algılayabilmek için neler vermezdik. Ama bizim için imkan yoktur buna. Tiresias gibi hem erkek olmak hem de bir kadın olmuş olmayı hatırlamak bize vergi değil. Sürekli bir hapishanede gibi kendi benliğimizin içine kapatılmışız. Eleştirici açıkça şöyle demelidir. Efendiler size Shakespeare, Racine, Pascal veya Goethe ile ilgili olarak kendinden söz edeceğim. İzlenimci eleştiri kurallara inanmadığı ve eser hakkında herkesçe geçerli yargılar verilemeyeceği kanısında olduğu için eserin nitelikleri yapısı üzerinde durmaz. Onlarca eser hakkında söylenen şeylerin doğru ya da yanlış olması söz konusu edilemez. Nasıl edilsin ki, güzellik bir zevk meselesidir ve zevkler değişir. Eleştirici, eserden zevk alıp almadığına bakar ve yapabileceği tek şey de eserin kendisinde uyandırdığı duyguları, yaşantıları anlatmaktır. Bundan ötürü eleştirici her şeyden önce güzelliğe karşı duyarlı olmalı, güzelin heyecanına varabilmelidir. Yoksa bir takım kurallara göre eseri ölçmek, ondan sonra başarılı başarısız ya da yararlı zararlı gibi yargılar savunmak hiçbir işe yaramaz. Eleştirici eser hakkında değil, kendisi hakkında bir şeyler söylediğine göre yazısının değeri eser hakkındaki görüşlerinin doğruluğundan gelmez. Kendi sanat değerinden gelir. Mr. Ruskin'in Turner üzerindeki görüşlerinin doğru olup olmadığına kim aldırır? Ne önemi vardır bunun? Eleştiricinin yazısı bir şiir, roman veya oyun dolayısıyla yazılmış ikinci bir sanat eseri olur. Öyleyse izlenimci eleştirinin eleştiri olarak bir değeri var mıdır? Tahmin edileceği gibi ne sosyolojik eleştiri yapanlar, ne Marksistler, ne ahlakçılar, ne de biçimciler bunu gerçek eleştiri sayarlar. İzlenimci eleştirinin bir değeri varsa, bu bir eleştiri yazısında aradığımız meziyetlere sahip olduğundan değil, başka alanlarda, otobiyografi ve deneme alanlarında başarılı oldukları içindir. İzlenimci eleştiriyi ya eleştiriciyle, eleştiri dışı nedenlerle ilgilendiğimiz için yaşantılarını öğrenmek ister ve bundan ötürü okuruz ya da yazıları, üslup ve benzeri özelliklerinden ötürü çekicidir de onun için. Yani edebiyatın bir türü olan otobiyografi ve denemeyi ne için okursak bunları da o sebeple okuruz. Gerçekten de izlenimci eleştiri yazanların iyileri aslında yazar olarak denemeleriyle ün yapmış kişilerdir. Hazlitt, Lamb, A. Franz gibi eleştiricileri bugün zevkle okuyabiliyorsak, deneme türünde güzel yazılar yazdıkları içindir. Ama izlenimci eleştirinin eleştiri olarak hiçbir değeri yok mudur? Belki iki bakımdan okura yararlı olabilir. Eğer eleştirici bir eserden bahsederken heyecanını okura da aşılayabilirse, eleştirici olarak yararlı bir iş görmüş sayılır. Bundan başka eleştirici izlenimlerini kaydederken ya tamamiyle kendi duygularını açıklar veya bunu yaparken eserin havasına, bazı özelliklerine ışık tutabilir. Eserde okurun daha önce fark etmediği şeylere dikkatini çekebilir. Nurullah Ataç, izlenimci yazılarıyla da edebiyat alanında etkili olmuş, heyecanını çok kimseye aşılayabilmiştir. Ne ki eser hakkında bir şey söylemeyen genel izlenim bildirişleri çoktur. Gençler için adlı yazısında Fazıl Hüsnü Dağlarca için "Bizi ta içimizden saran şeyler söylüyor, doyamıyorum, bizim ta içimizi aydınlatıyor" demesi bu çeşidin örnekleridir. Aynı yazıda Baki'nin "Baki çemende hayli perişan imiş varak, benzer ki bir şikayeti var rüzgardan" beytini alarak şöyle diyor: "Bu bizim içimizde bir şeyler uyandırıyor, bize bir duyguyu, derin bir duyguyu sezdiriyor" derseniz, "Peki doğru söylüyorsunuz. Yok kalkar da bunda hoş bir buluştan, bir çizgiden başka doğrudan doğruya bir mana var" derseniz, ona da doğru diyemem. Beyit hem bize derin bir duyguyu sezdirecek hem de anlamdan yoksun olacak. Eleştiri olarak yeterli mi bu yargı? Okura eser hakkında ne söylüyor? Hemen hemen hiçbir şey. Oysa metne bakar da beyitte neler olup bittiğini araştırırsak, öyle sanıyorum ki Ataç'ın sözünü ettiği derin duygunun beyitteki imgeyle yakından ilgili olduğunu fark ederiz. Rüzgarın dalından koparıp savurduğu yaprak yerde perişan yatıyor ve bu durumundan yakınıyor gibi bir hali var. Rüzgar aynı zamanda kader anlamına geldiği için diyebiliriz ki yaprağın rüzgar karşısındaki yalnız, çaresiz ve şikayetçi durumu insanın kader karşısındaki durumunu simgelemekte ve bundan ötürü beyit bir güz manzarası tasvirini aşarak bizde daha derin duyguları harekete getirmektedir. Beyitteki çaresizlik, isyan, tevekkül ve hüzün duygularını daha iyi dile getirmek için şair imgede tek bir yaprak kullanıyor. Yaprağın tek ve yalnız olması, karşı gelinmez bir gücün önünde boyun eğmek zorunluluğunu duyuruyor. Benzer ki sözcüğü de önemli. Şikayet açıkça haykırarak yapılmıyor. Kader karşısındaki çaresizliğin biraz tevekkülle karşılandığını gösteren sessiz, belli belirsiz bir isyan. İzlenimci eleştiri metin üzerinde durarak bu çeşitten eleştiriye girişmez. Ama kendinden söz eden eleştirici bazen eserin bir özelliğine dolayısıyla dikkati çekebilir. Charles Lamb, Restoration çağı komedyalarından söz ederken şöyle der: "İtiraf ederim ki kendi hesabıma sıkı bir vicdanın egemen olduğu sınırların bir zaman için dışına çıkarak dolaşıp nefes almayı, ara sıra şöyle bir rüya süresince filan tahdidlerin burnunu sokmadığı bir dünya hayal etmeyi, avcının beni kovalayamayacağı gizli kuytulara çekilmeyi severim. Kafesime ve zincirlerime döndüğümde daha sağlıklı ve canlı bulurum kendimi. Başkalarını bilmem ama ben Congreve'in, hatta Wycherley'nin komedyalarından birini okuduktan sonra kendimi daha iyi hissederim. Daha bir neşeli bulurum hiç değilse." D.Dyches'in de söylediği gibi Lamb bu parçada otobiyografik bir yöntem kullanırken Restorations komedyanın ahlak kaygılarına sırtını dönmüş amoral bir komedya olduğunu belirtmektedir. Okur merkezli eleştiri. Okura dönük eleştirinin izlenimci olmayan bir çeşidi, önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız alımlama estetiğinin getirdiği eleştiri yöntemidir. Okura önemli rol tanıyan bu yöntemde, yukarıda söylediğimiz gibi, boşlukların doldurulmasıyla öykü ya da romanın anlamı tamamlanır. Bu yöntemle yazınsal bir metne yaklaşmak karmaşık bir iştir. Ama Sait Faik'in Hişt Hişt adlı öyküsünü, Akşit Göktürk'ün Ele Alışını bu tür eleştiriye kısa bir örnek olarak verebiliriz. Söz konusu öyküde, öykü kişisi kırda yürürken kulağına ikide bir de hişt hişt diye ses gelir ve kişi bu sesin nereden gelebileceğini düşünerek yürüyüşüne devam eder. Hişt çağrısı acaba bir böceğin sesi mi? Bir yılan ya da bir tilki geçmiştir belki de. Bir kuş da olabilir ya da rastladığı bahçıvan. Adam yol boyunca çeşitli olasılıkları geçirir aklından ve öykü şu cümlelerle biter. Nereden gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten, gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir şşt sesi gelmedi mi fena, geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Şşt şşt, şşt şşt, şşt şşt. Akşik Göktürk, öyküdeki yabancılaşma ilkesinden söz ettikten sonra şöyle devam ediyor. Şşt diyen kim? Okurken biz de öykü kişisiyle, sonra bahçıvanla birlikte arıyoruz. Bu konuda metnin doğrudan doğruya ilettiği varsayımları izliyoruz. Arkadan seslenen biri mi? Deve dikenleri, karabaşlar, yapraklar mı? Kuş mu, yılan mı, tosbağa mı, kirpi mi? Çalılar arasında saklanan biri mi? Eşeğin otları yerken çıkardığı ses mi? Şşt! Öykü kişisinin düştüğü zihinsel bir yanılsama mı? Balık mı, canavar mı? Öykü kişisi kendi kendine mi şşt diyor boyuna? Bahçıvan mı, papazın oğlu mu? Okumamız boyunca metnin sözcükleriyle bilincimizde uyandırılan bu soruların yanıtı hep açık kalıyor. Öykü kişisi için de öyle. Bir ara kendi kendine şşt demeye karar vermesi daha da karmaşıklaştırıyor durumu bizim için. Öyküdeki kişi sanki vazgeçiyor şşt diyeni aramaktan. Bahçıvanla söyleşirken bir an işi şakaya vuruyor bu konuda. Metinde dile getirilen bir dizi varsayımdan bir çıkarsama yapma işi okura kalıyor. Her yeni varsayım bir yanılsamaya dönüşürken, arada hep işitiliyor şşt sesi. Varsayımların çok yönlülüğü ilgiyle okutuyor bize metni. Bunca varsayımın aracılığıyla iletilen yazar amacını, yaratıcının ön yönelimini kestirmeye, parçalardan bölük pörçük olasılıklardan bütünü kurmaya başladığımız an, gene algı alışkanlıklarımızın tersine, kimin seslendiğinin hiç de önemli olmadığını kavruyoruz.